Şimdi Elçi Pavlos Korint'teki kiliseye bir mektup yazıyor. Bazı konular üzerine. Ve şimdi okuyacağım. 1. Korintiler 12:1. Ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Biliyorsunuz putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz. Bunun için bilmenizi isterim ki Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmaksızın da kimse İsa Rab'dir diyemez. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. İşte şimdi bu ne? Bilen var mı? Hayır, değildir. Bilen var mı? Herhalde bilmiyorsunuzdur. Magic stick mi? Bu bir onur ölçme aracı. Tamam mı? Ve şimdi onurumuzu ölçeceğiz. O zaman bir gönlü lazım. Şimdi Korintliler için onların kültüründe şöyle bir şey mevcuttur. Gel, yanıma gel. Diyelim ki herkes farklı yöntemlerden, farklı biçimlerde onur kazanmış hayatlarında, tamam mı? Mesela bu 10 karışlık. Kızım ölçmüş bu sabah 10 karışmış, tamam mı? O zaman Korintliler için onların dünya görüşlerine göre dünyadaki onur kısıtlıydı. Şu kadarlık var, başka yok. O yüzden onur için hep bir rekabet içindeyiz, tamam mı? Çünkü bende 5 karış onur var, şu kadarlık. Sende de 5 karış var, tutabilirsin. Tamam mı? Şuradan ve şuradan. Biz eşitiz, tamam mı? Herkesin gözlerinde. Şimdi onur nereden gelebilir? Mesela mesleğimizden, tamam mı? O zaman ben İngiltere'den, King's College'dan mezun oldum, üniversiteden. Çok iyi bir üniversite, tamam mı? O zaman ben aslında biraz daha onur kazanmış oldum. 6'ya geçmişim, sen de 4 karış kaldı, tamam mı? Ama diyelim ki senin oğlun mühendis oldu, tamam mı? O zaman sen de biraz kazanmışsın, ben de biraz onurum yitirmiş. Tamam mı? Ama benim kızım, eşit mi? Tamam, okey. Ama benim kızım şimdi bir generalla evlenecekmiş. Tamam mı? İnşallah Ergonikon'dan değil. O zaman ben 7'ye çıktım, sen de 3 kaldı. Ama senin kızın nasıl kazanacaksın şimdi? Bir prensle evlendir, tamam mı? Prens Harry. Senin kızın Prens Harry ile evlensin. İşte bu kadar. Tamam mı? Ve her zaman söz konusu onur rekabet olunca hırs var, kıskançlık var, dedikodu var. Çünkü eğer onu aşağılayabilirsem ben de biraz daha onur kazanmış olurum. Tamam mı? Ve o zaman onun hakkında biraz dedikodu yaparsam demek ki herkesin gözlerinde sen biraz daha aşağı inmişsin ve ben daha onur kazanmıştım. Tamam mı? Ama diyelim ki sen zengin oldun mu ya da Erenköy'e taşınmış mı? Gerçekten biraz daha şey, çünkü ben sadece Pendik'te yaşıyorum. Tamam mı? Ve her zaman bu şekilde Korintliler için bir konum yarışı, onur kazanma yarışı söz konusuydu. Tamam mı? Çok teşekkür abiciğim. Şimdi ne yazık ki bu dünya görüşü kilisenin içine girmişti. Ve mesela ruhsal armağanlar söz konusu olunca Korintliler hep bu biçimde düşünüyorlardı. Tamam mı? Diyelim ki sen bilinmeyen dillerle dua ediyorsun toplantıda. Demek ki ben de etmem lazım. Çünkü yoksa herkes onun benden daha kutsal olduğunu zannedecektir. Çünkü ruhsal armağanlar onurla birleştiriyorlardı. Ya diyelim ki sen toplantıda 45 saniyelik bir dua etmişsin, tamam mı? Demek ki Levent abi 50 saniyelik bir dua etmeli ki seni kazansın. Herkesin gözlerinde, belki de Tanrı'nın gözlerinde daha kutsal olsun diye. Tamam mı? O zaman eğer Korint'teki kilisesine gittiysen, ziyarete gittiysen çok canlı, çok hareketli, çok gürültü toplantıları vardı. Yani herkes dua ediyor, herkes peygamberlik ediyor, herkes bir şekilde bir gürültü, bir ses çıkartıyor. Ama alta yatan sebeplere baksaydın, maalesef sadece konum kazanma, rütbe olayı, ben kardeşimden daha üstün görünmek istiyorum. Söz konusu oydu. Rekabet, yarışma, kıskançlık. Anlatabiliyor muyum? Neden? Problem neydi? Çünkü onların dünya görüşleri şu onur ölçme aracı kültürden kiliseye sızmış. Getirmişler ve Pavlos diyor ki buna ihtiyacınız yok kilisede. Çünkü burada başka bir şey yapıyoruz. O zaman şunu çıkarıp atın. Dünya görüşlerinizi değiştirin. O yüzden Pavlos ne diyor? Birinci ayette diyor ki ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Korintliler biz bilgisiz değiliz ki. Toplantılarımızı gelin. Her zaman peygamberlik ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Her zaman dualar ediyoruz. Tamam mı? Her zaman bir mucize oluyor, bir şifa veriliyor. Bilgisiz değiliz ki. Ama Pavlos diyor ki ama düşünceleriniz yanlış. Dünya görüşleriniz yanlış diyor ve onu değiştirmeniz lazım. Acaba İstanbul'da böyle bir dünya görüşü mevcut mu? Sizce? Siz bilirsiniz. Ben yeni gelmişim. 3 yıldır buradayım. Yani sizce hırs, rekabet, bu konum kazanma söz konusu mevcut mu İstanbul'da sizce? Soruyorum. İstanbul'daki statü simboller nedir? Yani prestij nereden geliyor? Meslek? Başka? Sermaye? Konut? Ailen? Konum? Nasıl bir evde? Duplex mi? Oo. Havuzlu mu? Triplex mi? Başka? Statü simbolleri? Arkadaşlar? Ayakkabılar mı? Kimde? Araba. Oh, ayakkabılarıma bak. Olabilir. Peki, öyleyse bu rekabet, hırs, kıskançlık kilisenin içine girmesinden nasıl sakınabiliriz? Onu nasıl durdurabiliriz? Yani düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz? Çok önemli, değil mi? Yoksa kiliseye geldiğimizde diyelim ki arkadaşımız burada bir peygamberlik sözü ediyor. Tanrı bu armağanı verdi. Neden? Oğlunu yüceltmek için, bedeni geliştirmek için, bizi yüreklendirmek için. Ama eğer bu dünya görüşü mevcutsa ne düşüneceğiz? Yuh, Yılmaz şimdi mala götürüyor. Her hafta peygamberlik ediyor. Her hafta sanki bizden daha üstünmüş, sanki bizden daha iyi biliyormuş gibi davranıyor. Bizden daha kutsalmış, daha olgunmuş, daha bilgiliymiş, bilmiyorum. Herhalde öyle oluyorsun abi, biliyorum ama. Herhalde, tamam mı? O zaman Tanrı bu şey iyilik için verdi bu armağanı. Ama aslında yüreklerimize kötüye dönüşüyor. Ve Pavlos şimdi bu durumu çözmek istiyor, tamam mı? Ve bunu nasıl yapacak? Bunun üzerine nasıl gelinebilir? Çünkü ben Pavlos olsaydım ne yapardım? Artık bütün ruhsal armağanlar yasak. Yasak. Çünkü yanlış bir temel üzerine kurmak istemiyoruz. O zaman bunu anlayana kadar, dünya görüşlerimiz değişene kadar yasak. Ya da bir iki kural koysaydım ortaya. Toplantıda sadece bir kere dua edebilirsin sesli olarak. İki kere yasak. Ve çok kısa olması lazım. 35 saniyelik bir dua olur. 40 saniyelik olursa yasak. Seni kiliseden kovacağız. Bilmiyorum. Yani ben tablosu olsaydım öyle yapardım. Denetlemek için. Kontrol etmek için. Ama öyle yapmıyor. Yasaklamıyor. Durduramıyor. Ama sizin düşüncelerinizi değiştirmek için bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ve aslında ne yapıyor Pavlos? Çok harika. Yeni bir kelimeyi yaratıyor. Yeni bir kelime. Keşke bütün sorunlarımızı yeni kelimeler yaratarak çözmüş olsaydık. Değil mi? Ben Türkçe her konuştuğumda yeni kelimeler yaratıyorum. Yani sizin duymadığınız şeyler duyuyorum yani. Yeni bir kelime ortaya koyuyor. Yeni bir kelime. Neydi bu kelime? 4. ayette gözüküyor. Burada bize Türkçe olarak ruhsal armağanlar olarak geliyor ama Grekçe'de karizmata. Karizmata. Bu kelimeyi biliyoruz zaten. Yani karizmatik kelimesi biliyoruz. Karizmata. Ve ne demek? Kariz Yunanca'da lütuf demek. Tanrı'nın lütfu. Şartsız, koşulsuz. Elde edilemez, kazanılamaz, hak edilemez. Tanrı'nın istediği gibi, istediği kişilere dağıtan lütuf. Ücretsiz, koşulsuz, şartsız, tamam mı? Kariz. Ve karizmata ne demek? Lütuftan gelen şeyler. Lütuftan gelen armağanlar. Lütuftan kaynaklanan bereketler. Tamam mı? Ve Pavlos bu yeni kelimeyi yaratıyor. O yüzden biz buna kabul eden kiliselere karizmatik diyoruz. Karizmatik ne demek? Yani gurultulu, hareketli, canlı anlamına gelmiyor. Tanrı'nın lütfunu kavrayan, kabul eden kiliseler anlamına geliyor. Tamam mı? Karizmatik ne demek? Demek ki lütuf anladık. Tanrı'nın lütfunu kabul ettik. Lütufla alakalı. Şimdi okumaya devam edelim. Ayet 4. Çeşitli karizmatalar vardır. Ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır. Ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır. Ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Şimdi 4. yüzyılında İstanbul şehrinde, Konstantinopolis şehrinde çok ünlü bir vaiz vardı. İsmi John Chrysostom. John Chrysostom harika bir vaiz. Şimdi internetten bulup okuyabilirsiniz. Hayli canlı. 4. yüzyılda. Bu konu üzerine şöyle yazdı. Hepinizin aynı kaynaktan almaya bağışlandığınıza dair onurunuz eşittir. Aldıklarınız birbirinizden farklı olsa bile veren aynıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı sana bir şey verdi, bir armağan, bir lütuf, bir karizmata. Sana farklı bir armağan, farklı bir karizmata vermiş ama veren aynıdır ve onur sağlayan şey verendir. Çünkü Tanrı seni sevdi ve sana bir armağan verdi. Tanrı seni de sevdi ve sana da bir armağan verdi. Armağanlar farklı ama armağanlara bakmıyoruz. Verene bakıyoruz. O yüzden eşitiz. Çünkü veren aynıdır. O yüzden kilisede rekabet, hırs, kıskançlık yoktur. Olmamasın gerekiyor. Ve Tanrı'nın lütfu büyük düzleştiricidir. Değil mi? Bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü kibirli olanları aşağılar ve alçak olanları yükseltir. Böylece ikisi de düzleştirir. Kibirliysen Tanrı lütfu seni aşağılayacaktır. Alçaksan Tanrı lütfu seni yükseltecektir. Çünkü Pavlos şimdi ne diyor? Neydiniz? İma etmeden önce, kiliseye gelmeden önce, İsa'ya gelmeden önce neydiniz? Ayet 2 diyor ki, biliyorsunuz putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz. Çok ağır bir laf. Putperestiniz diyor onlara. Hepiniz putperestiniz. Bir put ne? Nedir bir put? Yalancı bir ilah. Sahtekar bir ilah. Beni takip edersen seni mutlu edeceğim diyen herhangi bir şey. Tamam mı? Benim ardımdan koşarsan, kovalarsam seni tatmin edeceğim. Yalancı dolma diyoruz bunlara, değil mi? Yalancı dolmadı. Beni yersen seni doyuracağım diyen ama aslında yalan söyleyen bir şey. Çünkü et yok. İçerik yok. Nefret ediyorum. Bugün getiren oldu mu? Güzel, tamam. Evet, herhalde. Yalancı bir ilah, tamam mı? Zenginlik. Ardından koşarsan, enerjin harcarsan seni mutlu edeceğim, tatmin edeceğim. Bir yalan. Yalan. Nice zengin, mutsuz insanlar var. Ya da o yeni ayakkabılar. Beni alırsan sen hayatını güzelleştireceğim, seni mutlu edeceğim. Yalan. Aldın mı? Bıktın ikinci gün, üçüncü gün. Ya da başarı. Tamam mı? Eğer hayatta başarılı olursan mutlu olacaksın. Ne demek ya? Ya da eğitim. Değil mi? Nice üniversite mezun ama mutsuz insanlar, işsiz insanlar tanıyorum. Aslında fark etmez. Hepsi put. Ve burada Pavlos diyor ki Mesih'i tanımadan önce putların ardından gidiyorsunuz. Onlara tapıyordunuz. Ve diyor ki ama şimdi Mesih'e geldiniz mi? Onlar ardınızdan bıraktınız mı? Şimdi ayet 3'te diyor ki kutsal ruhun aracılığı olmaksızın da kimse İsa Rab'dir diyemez. Yani kutsal ruh yüreğinde çalışmasaydı Mesih'e iman etmezdin ve edemezdin. Buna göre hepiniz kaybolmuştunuz. Hepimiz. Ben de kaybolmuştum. Tanrı'dan uzak. Putların ardından koşuyordum. Hepimiz kaybolmuştuk. İman eden herkes ancak kutsal ruh yüreğini açtığı için, gözlerini açtığı için iman ettiniz. Yani sizin başarınız değil. Buraya gelmeniz Tanrı sizi çekti. Tanrı sizi çağırdı. Hepiniz kaybolmuştunuz. Hepiniz ancak Tanrı lütfu aracılığıyla kurtuldunuz ve hepiniz Mesih'te birsiniz. O yüzden ister Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edilmek ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. O zaman biriz. O zaman tamam, sen bilinmeyen dillerle dua ediyorsun, sen de şifa armağanlar var ve sen peygamberlik ediyorsun. Ama aslında hepimizde aynı ruh etkin. Aynı ruh faaldır. Aynı Tanrı çalışıyordur. Martin Luther şöyle dedi. Kutsal ruha inanışımızın ilk maddesi. Kendi mantığımla ya da gücümle Rabbim İsa Mesih'e ne iman edebilirim ne de gelebilirim. Fakat müjde aracılığıyla beni çağıran kutsal ruhtur. Siz buradasınız çünkü kutsal ruh sizi çağırdı müjdede. Mesih'e geldiniz ve iman ettiniz. Peki o zaman, şimdi Pavlos nereye gidecek? Nereye gidecek? Ayet 4 diyor ki çeşitli ruhsal armağanlar vardır, çeşitli karizmatlar vardır ama ruh birdir. Ruh. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Rab kim yeni anlaşmada? İsa Mesih. Ruh İsa Mesih. Çeşitli etkinlikler vardı ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Tanrı Baba. Burada üçlü birlik söz konusu var. Ruh, Rab İsa ve Tanrı. Ve Pavlos dikkatimizi Tanrı'nın üçlü birlik varoluşuna çekmek istiyor. Neden? Aslında bu çok önemlidir. Neden? Çünkü eğer burada Tanrı kapıcı gibi düşünüyorsak, Haşa. Ama bazen oluyor. Tanrı geliyor ve her gün kapımda. İngiltere'de böyle bir şeyler yok. Ama Türkiye'de var, hamdolsun. Çok güzel. Yani kapıcımı çok seviyorum. Çünkü her gün geliyor ve taze ekmek bırakıyor. İngiltere'de yani şaşırıyorlar böyle şeylere gerçekten. Kapıcı geliyor, her gün taze ekmek bırakıyor. Wow. Ve bazılarımız bu ayetlere baktığımızda böyle düşünüyoruz. Tanrı geliyor ve her gün bize taze bir lütuf, bir bereket, bir şey verecektir diye düşünüyoruz. Tamam mı? Haşa. Ama aslında Tanrı'nın üçlü birlik olmasını anlamış olursak, anlayacağız ki Tanrı'nın bize verdiği nedir? Sadece bir bereket, bir nimet, bir armağan değil de Tanrı'nın ta kendisidir. Çünkü Tanrı bize kutsal ruhunu verdiğinde kendinden veriyor. Çünkü kutsal ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ta kendisidir. Ve mecazlar hiçbir zaman üçlü birliği tanımlamaya yetmiyor. Ama bir mecaza başvurmak olacaksa, benim en beğendiğim şu anda güneş. Güneş. Çünkü güneş her zaman göklerde kalıyor. Değişmiyor. Hiçbir yere gitmiyor. Ama onun bize saçtığı ışınları hissedebiliriz. Bizi ısıtıyorlar. Bize geliyorlar. Onlar güneşten geliyorlar ama aynı zamanda güneştir. Ve Mezmur 84:11. Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar, bağışlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ve Tanrı'nın oğlu İsa Mesih bu şekilde betimlenir. İbraniler 1:3. Oğul Tanrı yüceliğin parıltısı, onun varlığın öz görünümüdür. Yani İsa ne dedi? Beni görmüş, babamı, beni gören babamı görmüş olur dedi. Yani sana dokundum mu? Tanrı sana dokundu. İsa Mesih görünmeyen olanı görünür hale getirmeye geldi. Ele tutulur hale getirmeye geldi. O zaman Tanrı'dan gelen ama Tanrı'dır. Ve aynı şekilde kutsal ruh Tanrı'dan geliyor ama Tanrı'dır. Tamam mı? Ve güneş bir etki yaratıyor. Bizi ısıtıyor. Çiçekler açılıyorlar. Ve yeryüzünden meyveler, ürünler yetişiyor. Olgunlaşıyor. Güneşten dolayı. Ve aynı şekilde kutsal ruh üzerimize saçılınca, üzerimize gelince yüreklerimizi ısıtıyor. Ve biz birer çiçek gibi açılıyoruz Tanrı'ya. Ve eski bir vaiz şöyle dedi. Sanki güneş ışınınca nasıl ki güneş ısınınca kuşlar daha yüksek sesle ötelerse, bizler de kutsal ruh yüreklerimizi ısıtınca daha gayretle ve minnettarlıkla tapınırız, şükrederiz. İlahi söylüyoruz. Bugün de yaptığımız gibi değil mi? Biz kendimizi Tanrı'nın huzurunda hissettik, açıldık ve daha yüksek sesle, daha coşkuyla ilahi söylemeye başladık. Kuşlar gibi. Ve İznik İman açıklamasına göre, yani 325 yılında İznik'te yapılmış olan, Baba ve Oğul'dan gelen, Rab olan hayat veren kutsal ruhtur. Tamam mı? Babadan ve Oğul'dan gelen, Rab olan hayat veren kutsal ruhtur. Nur'dan nur diye söylediler. Yani aldığımız, dolduğumuz, kabul ettiğimiz nedir? Kutsal ruh, Tanrı'nın ta kendisidir. O yüzden onurlandırıldık. Çünkü Tanrı kendisinden verdi sana. Tanrı kendisinden verdi sana ve sana. O zaman hepimiz eşitiz. Çünkü hepimiz Tanrı'nın kutsal ruhunu kabul ettik yüreklerimizde. Ve kutsal ruhun varlığı bize ezgiler söyletir. Çünkü yüreklerimizi açıyorlar. ve ezgiler söylüyoruz. Ve yerin 7. ayete bakacaksak ve buradaki en önemli ayet 7. ayet. Ve 7. ayet ne diyor? Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ne için? Ne için peygamberlikte bulunuyoruz? Ne için şifa mucizeler? Ne için diller ya da çevirmeler? Herkesin gelişmesi için. Herkesin ortak yararı için ve Tanrı'nın yüceliği için. Tamam mı? Ve aslında buradaki söz konusu, buradaki kelime 7. ayete dişa vurumu. Kutsal ruhun, yani belli eden diyor ya, kutsal ruhun dişa vurumu. Manifestation yani. Dişa vurumu ortaya çıkması. Yani kutsal ruh aldım ve ağzından çıkan kutsal ruhun ilhamıyla bir dua var. Sen kutsal ruh aldın ve ağzından çıkan spontane bir ilahi var. Sen kutsal ruh aldın ve ağzından çıkan Tanrı'nın sözünden uygun bir ayet var. Sen kutsal ruh aldın ve senin ağzından çıkan bilinmeyen bir dil ve senden abi bir çevirme o dil için. Ve Tanrı bu armağanları dağıtıyor aramızda dolaşırken. Ve bu sönük, statik bir etkinlik değildi. Tam tersine dinamik, hareketli ve canlı bir etkinlik. Çünkü bu ayetlerde verildi demiyor. Veriliyor diyor. Düşünsenize, ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ve ondan sonra ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, ondan sonra bir başkasına bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Yani bu şimdiki zaman, bu hareketli ve canlı ve şimdiki zaman kutsal ruh aramızda dolaşırken armağanlar veriyor. Sana bugün bir peygamberlik sözü, gelecek hafta başka bir armağan, sana bugün bir mucize. Gelecek hafta bu şimdiki zaman. O zaman pazar günleri heyecanlı geliyoruz. Çünkü acaba bugün Tanrı bana bir armağan verecek mi? Paylaşılacak üzere. Ve böyle bir beklentiyle geliyoruz ki aslında havai fişekler gibi oluyor. Çünkü havai fişekleri izlerseniz farklı renklerde, farklı çeşitlerde, farklı bir şekillerde yükseliyorlar. Bir dua, bir peygamberlik sözü, spontane bir ilahi, şu var, bu ayet, şu. Ve harika oluyor Tanrı'nın yüceliği için. Kutsal ruh bir orkestra şefi gibi. Aramızda doluşuyor, tamam mı? Şimdi kemanlar çalsınlar. Şimdi davullar. Şimdi de saksafonlar. Ve hep birlikte bir senfoni gibi bu ses birleşerek Tanrı'nın tahtına yükseliyor. Ve Tanrı'nın yüreğini sevindiriyor. Çünkü bize belki, çocuklarım bana kutsal ruhta ve doğrulukta tapınıyorlar. Ve öyle olsun her toplandığımızda kutsal ruha açık. Çünkü güneş bir bahçeye saçılınca bütün kuşlar aynı şarkımı söylüyorlar. Hayır, farklı. Bu çeşitlilik bir zenginlik. Şu kuş, şu kuş, bu papağan, sus. Ya da bütün çiçekler aynı renkle mi açılıyorlar? Hayır, burada kırmızılar var, lacivertler var, fenerbahçeliler var. Ve bu çeşitlilik bir senfoni gibi, bir zenginlik, bir mozaik gibi. Tanrı'nın yüceliği için. Hepimiz aynı değiliz. Eşitiz. Aynı ruh hepimizde etkin. Ama farklı armağanlarla. Ve farklı anlarda, farklı şeyler için. Ve hepsi Tanrı'nın yüceliği için. Barcelona'da ünlü bir katedral var. Giden var mı Barcelona'ya? Ben de gitmedim ama duyduğum kadarıyla ünlü bir katedral var. Çok güzelmiş ve biraz sıra dışıymış. Gördünüz mü abi? Gittiğinizde. Ve onun etrafında yüzlerce spot de vardır. Ve o spotların görevi, o spotların işi ne? geceleyin oradaki muhteşem binayı ışıklandırmak, aydınlatmak. Tamam mı? Yani bir sport ortaya çıkıp, aa herkes bana baksın diyebilir mi? Tabii ki de hayır. Bu sportun işi oradaki muhteşem binayı aydınlatmaktır. Ve her bir spot binanın farklı bir güzelliği, farklı bir özelliği aydınlatır. Tamam mı? Ve kutsal ruhun isteği, kutsal ruhun zevki, kutsal ruhun işi her zaman İsa Mesih'i yüceltmektir. Ve İsa Mesih'i tanıtmaktır, göstermektir. O zaman her bir ruhsal armağanın görevi nedir? Bak herkes bana baksın çünkü ben peygamberlik ettim değil de. O peygamberlik sözü bize İsa Mesih hakkında yeni bir vahiy göstersin. Taze bir gerçek göstersin. İsa Mesih'in güzelliğini bize tanıtsın. Ve herkesin ortak yararı için. Neden? Çünkü Mesih'i gördüğümüz zaman, Mesih'i daha taze, daha derin bir şekilde anladığımız zaman, tanıdığımız zaman biz değişiliyoruz. Değil mi? Çünkü Tanrı, gerçek Tanrı putlar gibi değil. Onlar sizi tatmin edemezler. Ama gerçek olan Tanrı bizi tatmin edecek güçtedir. Mutlu etmek istiyor. Doğurmak istiyor değil mi? Bizleri. O zaman kutsal ruh aramızda dolaştığı zaman hepimize farklı bir armağan verir. Ve her zaman böyle bir isteğimiz olsun. Çünkü biz bu lambaya benziyoruz. Çünkü Adem ile Havva'dan itibaren bu yana hepimiz aslında içe dönük. İçe dönük. Yani insanoğlunun asıl problemi budur. Bencillik, ben merkezcilik. Tamam mı? Yani ve Adem'den itibaren hepimiz bu şekilde doğduk. Ama kutsal ruh üzerimize gelince bizi İsa'ya dönük hale getiriyor. Biz Mesih'e bakıyoruz. Onu görmek istiyoruz. O zaman tapındığımız zaman mesela dilimize bakarsak, duruşlarımıza bakarsak biz şöyleyiz. Şöyle değil. Çünkü kendime bakmıyorum ki. Mesih'e bakıyorum. Onu görmek istiyorum. Onun yüzünü arıyorum. Ve bekliyoruz. Mesela bugün tapınma zamanımızda bekliyorduk bir ara değil mi? Yani hiçbir şey yapmıyorduk. Misafirsiniz. Belki tuhafınıza gitmiştir. Yani ilahi mi söyleyeceğiz? Ayağa kalkacağız? Oturacak mıyız? Ne yapacağız? Ne yapıyorduk? Bekliyorduk. Çünkü kutsal ruh aramızda dolaşıyordu. Ve çeşitli insanlara, çeşitli armağanlar dağıtıyorduk. Kendi isteğine göre, herkesin ortak yararı için. Çünkü kutsal ruh doğru bir şekilde tanıdığımız zaman ve bu armağanlar doğru bir şekilde kullandığımız zaman sadece ve sadece İsa Mesih'i yüceltecektir. Ve bedeni geliştirecektir. Yüreğimiz o. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim kalbimiz odur. Ve rekabet olmayınca, onur yarışı olmayınca, kıskançlık olmayınca, bunun hepsini de Tanrı'nın yüceliği için ve kilisenin gelişmesi için gerçekleşecektir. O zaman ayet 11'de Pavlos nasıl sonuçlandırıyor? Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Yani çeşitlilik var ama bir tek kutsal ruhtan. Ruh bunlara herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtıyor. Dilediği gibi. O zaman burada aslında daha üstün bir armağan yok. Yani diller şifadan daha üstün ya da daha alçak değiller ki. Ama farklı anlarda, farklı yani o anda Tanrı bizi nasıl kullanmak istiyorsa kullansın. Ve ben şöyle yapıyorum normalde. Yani hazırlıklı geliyorum. Yüreğimde bir ayet ya da bir görüm ya da bir söz var hissettiğim. Ama toplantıya gelmeden önce bilmiyorum. Acaba kutsal ruh benim bunu dua etmem mi isteyecek, okumam mı isteyecek mi? Spontane bir ilahi olarak söylemem mi isteyecek? Güzel sesleri olanlar için o tamam ama... Peygamberlik etmem mi isteyecek yoksa bir kişi bilinmeyen bir dil ile konuştuğunda belki yüreğime çeviri bende diye düşüneceğim. Çünkü hissedeceğim o şekilde. Çünkü kutsal ruh dağıtıyor. İstediği gibi lütuf armağanlar. Lütuf armağanlar. Lütuf armağanları. O zaman bir şey söylemen doğru olup olmadığını nereden bileceksin? Aslında kutsal ruhun yakınlığı hissettiğinde. Yüreğin daha hızlı çarptığında, heyecanlandığında ve bir görüm gördüğünde ya da bir sözler hissettiğinde yüreğinde, bir ayet aklına geldiğinde. Ve o yüzden o zaman paylaş, ağzını aç, sözleri dök. Neden? Çünkü Mesih'i yücelteceksin. Yani Mesih'in biz görmediğimiz bir özelliği göstereceksin bize. Spot gibi. Ve bütün hepimiz Mesih'i daha da tanımış olacağız. Daha da sevmiş olacağız. Daha da istemiş, özlemiş olacağız. O yüzden arkadaşlar, yani toplandığımızda isteğimiz bu, arzımız bu. Pavlus şunu anlatmak istiyor Korint'teki kiliseye. Ve aynı şeyler geçerli bugün. Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve yarın aynıdır. Değişmiyor. Güzel. Ne kadar güzel. O zaman şimdi ayağa kalkalım ve dua edeceğiz. Aslında bu sadece yani bugün için değil. Her hafta, gelecek pazar günü, yaşam gruplarınıza hazırlıklı gelin. Ve bir beklentiyle gelin. Çünkü Tanrı seni de kullanmak istiyor. Hepimizi de. Yani her hafta aynı kişiler aynı dualar etmesinler. Yoksa belki bir yasayı bir olmaz yasak. Tamam mı? Yani bir çeşitlilik söz konusu. Tanrı yüreğine bir şey koydu mu? Onu duymak istiyoruz. Çünkü hepimizin iyiliği için olacak.